Değerli izleyenler, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Biliyorsunuz uzun süredir ilaç krizi yaşanıyor ülkemizde ve neredeyse bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Eczacılar dönem dönem ekranlarımıza çıkıp dertlerini anlattılar ama sorun hala çözülebilmiş değil. Bugün yine bu konuya dair bir konuğumuz olacak ve bu sorunu konuşacağız. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Nurten Hanım.
Hoş bulduk.
Şimdi şöyle, aslında son aylarda yaşanan değil, son birkaç yılın yayılan bir problem ama son birkaç aydır, son aylardır özellikle çok derinleşerek devam eden ve insanların, vatandaşların kapı kapı, eczane eczane dolaşarak tedavilerinin tamamlanmasını istedikleri bir süreç ve bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Siz işin ucunda başka bir şey söylüyorsunuz, iktidar yetkilileri başka bir şey söylüyor. Olan arada vatandaşı oluyor ve eczacıları oluyor desek yanlış olmaz. Tüm bunları bir kez daha konuşacağız. Merak ediyoruz, ilaç yokluğunda son durum ne?
İlaç yokluğundaki son durum aynen devam ediyor. Yani avronun yükseltilmesi, 10.76 yapılması yeterli gelmedi. Tabii bunun yanı sıra tedarik sorunu da var. O da etkiliyor. Çünkü 2 yıl bir kapalı süreç yaşadık. Ve ilaç firmaları buna göre üretim yaptılar. Bir de biliyorsunuz ülkemiz göç alan bir ülke. Nüfus oldukça fazlalaştı. Hem yetişememe sorunu var, hem de avro sorunu var. Senelerce bu avro sorunuyla bu kadar kur farkı açılmamıştı ara. Yani güncel kurla ilaç avrosunun, eurosunun arası bu kadar açık değildi. Şimdi maalesef oldukça 2 katı şeklinde. Elbette bu üreticiyi de zorluyor. İthalatçı hiçbir şey yapmıyor. Çünkü yani 20 liraya aldığı bir ürünü ülkemizde 10 liraya satması mümkün değil. Onun için geri çekilmiş durumda. Herkes piyasanın düzelmesini ve firmalarla konuştuğumuz zaman da Mart ayı özellikle vurgulanıyor. Mart ayından sonra piyasanın düzeleceği şeklinde duyum alıyoruz. Tabii sorun devam ediyor. Özellikle de çocuk şurupları, ateş düşürücüler, ondan sonra antibiyotikler başta olmak üzere. Fakat bunun yanı sıra kanser ilaçlarımız var, diyabet ilaçlarımız var, kalp ilaçlarımız var. Bunlarda da sorun yaşıyoruz. Şimdi firmalar hiç üretim yapmıyor değiller. Mesela Ankara'da, Ankara'nın nüfusu belli. 2000 küsur eczane var. Bir antibiyotik şuruptan 200 adet gönderiliyor. Gönderilmemiş olmuyor. Gönderiliyor. Fakat geceliğin 160 eczane nöbetçi tutuyoruz. Yani bu 200 tane gelen antibiyotik şurubu hangi vatandaşımıza vereceğiz? Nöbetlerimize 100'den aşağı çocuk hastası gelmiyor. Ve vatandaşımız haklı olarak hem hastalığını için çare arıyor, hem de gelip ilacı bulamayınca morali bozuluyor. Tabii sinirlenebiliyor, bizlere söylenebiliyor. Hatta tabii yerine göre kişinin şahsına, münhasır özelliğine göre diyeyim, şiddet de gösterebiliyor. Bunlar güzel şeyler değil, yaşamak istediğimiz şeyler değil. Nöbetlerimizde fedakarlıkla davranıyoruz. Hatta hep söylüyorum, nöbetlerimizde hiçbir ücret almadan çalışan tek meslek grubuyuz. Gündüz nasıl hizmet veriyorsak gece veriyoruz ve ertesi gün hizmete devam ediyoruz. Bunları dikkate almalarını istiyoruz yetkililerin ve ilaç bulunmayan eczaneler olmak istemiyoruz. Bakın, dünyanın en büyük hastanelerini yapın, en iyi doktorlarını yetiştirin, en iyi tetkikleri yapın, en güzel aletleri getirin, en doğru teşhisleri yapın. Fakat sonunda ilaç olmazsa bunların hiçbir işe yaramaz. Biz şu anda onu yaşıyoruz ve hakikaten sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz.
Şimdi aslında eczacılar, sağlık alanında çalışan, emek veren her bir birim gibi dertlerini ve taleplerini uzun süredir anlatıyorlar ve anlatmaya da devam ediyorlar.
Evet.
Büyük bir özveriyle gerçekten. Çok büyük bir miting de düzenlediler Ankara'da ama gördük ki bu da çare olmadı. İktidar başka bir şey söylüyor, eczacının beklentisi başka bir şey. Ama ilaç krizini bir tarafa bırakırsak, biliyorsunuz büyük bir enflasyonla, yani büyük rakamların oynadığı enflasyonla da boğuşuyor vatandaşlar gibi meslektaşlarınız da. Kirasını ödeyemeyen, ilaç depolarından dükkanına ilaç alamayan ya da banka kredileriyle boğuştuğunu ifade eden eczacıların sayısı da hiç olmadığı kadar fazla. Biz biraz buraları da merak ediyoruz. Yani ilaç krizinin haricinde bugün meslektaşlarınız hangi sorunlarla karşı karşıya? En çok neleri tartışıyorsunuz?
Şimdi şöyle diyelim. Hep mesela ilacın fiyatından bahsediyoruz. Aslında ilacın fiyatı bizleri çok fazla ilgilendirmiyor. İlacın bulunabilir olması daha önemli bizim için, daha öncelikli. Ama hakikaten tabii bizim de ekonomik sorunlarımız var. Bu ilaç yokluğunda onu dile getirmekten geri durduk basın toplantımızda. Şöyle ki, ilacın fiyatına göre devlet bize bir belirli bir kar oranı veriyor. Fakat o kadar ilginç ki fiyat yükseldikçe kar oranımız düşüyor. %12'lere kadar düşüyor. Son herhalde 3 ay oldu tahmin ediyorum. Bir %3'lük bir bize iyileştirme yaptılar ilaç fiyat kararnamesine göre. Bu tabii elbette iyiydi. Fakat o kadar ilginç ki birinci kademede ilaç kalmadı. Yani 10 liraya kadar olan kademede ilaç kalmadı artık. Bunun yeniden güncellenmesi lazım. Sendika olarak şimdi bunun üzerinde çalışma yapıyoruz. Yetkililere ileteceğiz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, eczacılık mesleği ticari bir meslek değildir. Ve ticari kaygıdan uzak olması için eczacının karı %35'ten aşağı olamaz diyor. Fakat bizim karımız en son zam şeyler, İFK değişiminden %28'e çıktı. Yani daha yol almamız gerekiyor. Yetkililerin bunu görmesi gerekiyor. Eczanelerimiz Türkiye'nin en uç periferinde dahi hizmet veren, hem sağlık hizmeti, hem ilaç hizmeti, hem aslında psikolojik danışmanlık veren kuruluşlardır eczanelerimiz. Vatandaşların iç içedir. Her türlü derdini biliriz. En yakın sağlık kuruluşuyuz onlara. Elbette yani vatandaşımız da bizim yanımızda. Bu meslek haklarımızı almak için bizim yanımızda olursa seviniriz. Mesela gece nöbet tutuyoruz. Bir takım giderlerimiz var. Elektriğimiz yanıyor, doğalgazımız kışın, yazın klimalarımız. Çünkü eczanenin ortamını belli derecede tutmak zorundayız. Eczanelerin bir belli sıcaklık ortamı var. Onu tutmak zorundayız. Muhafaza etmek zorundayız. Bunları kazan şey yapmak için gece boyunca elemanlarımızın hizmeti var. Biliyorsunuz çalışanlarımızı 45 saatten fazla çalıştırmamız mümkün değil. Bazen tek personelle çalışan eczaneler nöbetçi dışarıdan yardım alıyorlar. Bunların hepsinin bir bedeli var, ücreti var. Biz de diyoruz ki eczacılar olarak lütfen bize nöbet ücreti verin. Reçete başına nöbet ücretimiz olsun. Hiç olmazsa hani biz de bunun karşılığını alıyoruz diyelim. Bunu arzu ediyoruz.
Bugün gelinen noktada yeniden ilaç krizine dönersek aslında sorunun hakikaten bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü vatandaşlar eczanelere gittiklerinde hem ilacın pahalı olmasından dolayı hem de ilacın bulunamamasından dolayı, çünkü böyle örnekleri de var işte. Sorunumu çözecek olan ilacı alıp çıkayım diyen de var. Bütününe baktığında parasının yetmediğini gördüğünde böyle haberler de çünkü basına yansıdı. Ya da ilaç yokluğundan kaynaklı bakıyor işte antibiyotik mi en kıymetlisi? Tamam onu alayım çıkayım artık gezemeyeceğim, dolaşamayacağım diyor. Ve hakikaten bir sarmalın içerisinde vatandaşta. Bu sorun nasıl çözülecek? Yani ne yapmak gerekiyor?
Şimdi bugün Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'ndaydım. Biz kendilerine yok ilaç listelerini ilettik. Çalışma yapıyorlar. Herhalde bir çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum. Fakat öncelikle sorunu kökten çözmek lazım. Nasıl derseniz, mesela biz Çin'den sonra dünyada en ucuz ilaç Türkiye'de. Çin etken madde üreten bir ülke. Biz de etken madde üreten çok fazla şey yok, üretim yok etken maddede. Bir ilaç firmamız var, parasetamol grubu üreten, hatta ihraç eden. Onun haricinde etken maddenin %98'ini yurt dışından temin ediyoruz. Yani ilaç yapmak için etken maddeyi de yurt dışından 20 liraya alıp 10 liraya üretip bir de onu ambalajlayacaksınız, öyle vereceksiniz. Bu sıkıntılarımız var. Elbette ilaç ucuz olacak, ulaşılabilir olacak. Fakat biz ilacı ucuzlatalım derken ilacı kaybettik. Yani ilaç üreticisi de sıkıntıda, ilaç ithalatçısı da sıkıntıda. Şimdi bir avro kuru var, ikinci bu geri ödeme kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı var. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ilaç firmalarından kamu kurum indirimi adı altında bir takım zorlamada indirimler istiyor. Fakat bu indirimler %41'e kadar varıyor. Çoğu firma bunu yapmaktan kaçıyor. Bunu da iletmek istiyorum. Yani mesela hep onlarla uğraşıyoruz. O kadar önemli ilaçlar ki, MS hastalarının ilaçları, kanser hastalarının ilaçları. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki %41 iskonto istiyorum diyor. Firma yapmıyor. Bunu ben mi karşılayacağım, vatandaş mı karşılayacak? Yani ilaç firmasından Sosyal Güvenlik Kurumu arasında sıkışıp kalıyoruz. Karşımızda vatandaş. İlacı hiçbir zaman... Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki 950 kalem ilaç yok. Ama eksik olmasın, yine televizyona çıkıp söylemiş. Vatandaş eczaneme geldiği zaman ne Sağlık Bakanı cevap veriyor, ne ilaç firması cevap veriyor, ne ilacı yollamayan, yollayamayan depo cevap veriyor. Ben cevap veriyorum. Vatandaşla karşı karşıya olan bizleriz. Ve üzülüyoruz hakikaten. Yani vatandaş çaresiz, biz çaresiz. Sizin dediğiniz gibi antibiyotik yok. Asıl sıkıntı o. Bir de 2 yıl geçirdik. Ve farkındaysanız evlerden çıkmadık, okullarımız açılmadı, maskeyle dolaştık ve bağışıklık sistemlerimiz zayıfladı. Şimdi bir anda açıldık. Ve bu sene hakikaten mevsimsel grip had safhada. Biz beklerdik ki koruyucu hekimlik olarak bakanlığımızdan grip aşısını son derece yüksek miktarda getirilmesi. Fakat gele 2,5 milyon doz geldi. Kimseye yetişmedi. Yani onun da etkisi var. En kolay yöntem koruyucu tedavidir. Devlet, bu da aşıyla olur. Bakın İzmir'de döne yakıla kuduz aşısı arıyorlar. Türkiye'de kuduz aşısı yok. Tetanoz aşısı. Tetanoz aşısı yurt dışından gelen yok. Yurt içinde yapılan toplatıldı. Yani bunları yaşıyoruz. Aşı çok önemlidir. Bir de şunu hiç unutmayalım. Ülkemizi çok seviyoruz. Fakat ülkemizin bağışıklık sistemi bozuldu. Bu göçlerden dolayı. Bizim ülkemizde kızamık yoktu. Su çiçeği yoktu. Yani bütün çocuk hastalıkları maalesef aldığımız o göçten dolayı bozuldu. Yani korkumuz, Allah esirgesin, hepatit grubu hastalıkların tekrarlanması. Kızamık bugün için çıkar. Fakat bir hepatit C, hepatit B seneler sonra çıkacaktır. 3-5 sene sonra çıkacaktır.
Bekliyor musunuz böyle bir şeyi? Olasılığı var mı?
Beklememek istiyorum. Beklemek istemiyorum. Daha doğru cümleyi kurarsam, beklemek istemiyorum. İnşallah olmaz.
hekimler bir taraftan uyarıyor, bir taraftan sağlık emekçileri uyarıyor, bir taraftan siz kendi dertlerinizi anlatıyorsunuz. Halk sağlığının korunması açısından Sağlık Bakanlığı'na çağrılarda bulunuyorsunuz. Bu da bir çağrı. Ama hakikaten denk düşmeyen bir şey var. Özellikle pandemide derinleşen ve vatandaşın da arada kaldığı bir şey. İşte bakan diyor ki az bulunan ilaçların sayısı 154'e çıktı diyor. Aynı gün siz açıklama yaptınız. Basın mensuplarıyla bir araya geldiniz ve dediniz ki hayır, bu sayı böyle değil.
Ve o listeyi de şu anda bakanlığa teslim ettik.
Evet, evet. Gelip gördüğümüz aşamada sağlık emekçilerinin hakikaten toplum nezdinde olmasını hiç istemeyiz ama bir itibar kaybı söz konusu. Hekimlerin öyle, eczacıların öyle, vatandaşın durup düşündüğü yerde başka şeyleri konuşup başka şeylerden tartışıyorlar. İşte depoda ilacı tutuyor diyor vatandaş işte. Ya hekim diyor hastaya bakmak istemiyor. Ne var yani diyor, işte iki dakika annemi götürdüm, hemen onu da araya sıkıştırıp baksın diyor. Yani böyle bir itibar kaybı söz konusu. Sizin yaşadıklarınız ya da diğer sağlık emekçilerinin yaşadığıyla bakanlığın anlattığı örtüşmüyor. Tüm bu politikayı aslında son birkaç yılı nasıl değerlendirirsiniz deyip talebiniz ne diyerek bitirmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Çok güzel sorular sordunuz. Ben 1973 mezunu bir eczacıyım. 74 yılında Samsun'da eczanemi açtım. Eczaneme vatandaşım girerken şapkasını eline alırdı. Eğer ayağında çamurlu lastiği varsa kapının önünde çıkarırdı. Ve ben de gencecik bir eczacıyım. Benim karşıma eczacı hanım diye gelirdi. Tabii bu ilacın yokluğu. Bir de en çok üzüldüğümüz sendika olarak da herhalde 6 dava falan açtık. Bu muayene ücretlerinin bizlerden tahsil edilmesi. İnanın bunun kadar zorlandığımız ve mesleği saygısının azalmasına neden olan olay muayene ücreti tahsildarlığıdır. Bunu maalesef bize yaptırdılar. Ve o kadar ilginç ki aile hekimlerine koydular muayene ücretini, dava açtık Danıştay'da, kazandık. Bu sefer Sosyal Güvenlik Kurumu kutu başına koydu 1 lira diye. Özel hastanelerin muayene ücretini alıyoruz. Özel hastaneleri niye biz alıyoruz? Onların vezneleri var. Onlar alsınlar. Onu niye bize yüklüyorsunuz? Düşünün, 27 bin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veznedarıyız biz. Ve onlar adına muayene ücreti tahsil ediyoruz. Vatandaş bana soruyor. Beni sen mi muayene ettin? Bu ne muayene ücreti? Ne zaman gitmişim? Hastaneler, şimdi biz günlük işlem yapıyoruz eczaneler olarak. Hastaneler 2 aylık işlem yapıyor. Hasta unutuyor. O kadar ilginç şeyler yaşadık ki anlatmak isterim. Yani herhalde yanlış anlaşılmaz sanıyorum. Güneyde bir eczacımıza karı koca gelmişler. Ondan sonra muayene ücreti şu kadar lira. Nereden bu muayene ücreti? Bu bir de nereden diye soruyorlar, onu çıkartıyoruz. Şu hastaneye şu tarihte gitmişsiniz, şu hastaneye şu tarihte. Bu arada da tabii kadın doğum var. Dönüyor eczacıya, sen benim kadın doğumcuya gittiğimi, hanımımı nereden biliyorsun? Hakikaten doğru. Anadolu. Ne kadar şey. Biz, yani bize niye muayene ücreti tahsildarlığı yaptırıyorlar? Buna hakikaten çok üzülüyoruz. Mesleğin saygınlığının ve itibarının yitirilmesini buna sağlıyoruz. Bir de ülkemizde sigorta sistemi tam oturmadı. Avrupa sistemine baktığımız zaman vatandaş ilacın büyük kısmını devlet karşılıyor. Vatandaşın kendi karşılayacağı kısmını da kendi sigorta şirketi karşılıyor. Muayene ücretini de nasıl karşılıyorlar bilemiyorum ama sanmıyorum bir muayene ücreti bedeli olduğunu. Bunlara dikkat etmek lazım. Sigorta sisteminin genişlemesi, kapsamının genişlemesi lazım. Bir de vatandaşlarımıza seslenmek isterim. İlaç bulunmadıkları zaman inanın biz de onlarla beraber üzülüyoruz. Ve eczanelerimizde mümkün olduğu kadar tedarikli davranmaya çalışıyoruz. İlaç buldukça almaya çalışıyoruz. Ama keşke eczanelerimizin arkasında ilaç tarlalarımız olsaydı. Oradan ilaçları toplayıp da vatandaşımıza verebilseydik. Ama maalesef ilaç firmaları ilacı yapacak, depolara gelecek, depolardan da eczanelerimize gelecek. Bizi hoş görsünler, ilaç yokluğundan dolayı bize gönül koymasınlar diyorum Kübra Hanım.
Değerli izleyenler, bu hafta TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan'la birlikteydik. İlaç krizini konuştuk. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.